Ayrım 6. Dipten Gelen Dalga, İlya Ehrenburg, sayfa 57. 57. Rudolf Biegler rastlayana kadar Richter çok acı çekti. Simidl ile karşılaşmaktan korkarak İngiliz bölgesine yerleşmek istedi. Konisberg doğumlu Johann Saç adına verilmiş bir pasaport ve vizesi vardı. Lott'tan aldığı paralardan 200 mark vermişti bu belgeler için. Hilda'nın babası Hamburg'da yaşıyordu. Richter ona Hilda'nın ağır hasta olduğunu ve bunu babasından gizlediğini, gerekli ameliyat için ise paralarının olmadığını söyledi. Öyle duygulu, öyle heyecanlı söz ediyordu ki Hilda'dan, hatta kendini tutamayıp ağladı bile. Aslında kendine acıdığından ağladı. Kayınpederi 800 mark verdi ona. Richter teşekkür etti. Bir kez daha uğrayacağını söyledi. Ama tabii gitmedi. Bir iş bulmaya çalıştı kendine. Kravat sattı. Kurtuluş Ordusu için zarf üzeri yazdı. Sokaklarda reklam bildirileri dağıttı. Yoksulluk ve korku içinde yaşıyordu. Polisin kendisini yakalayıp kızılların yanında çalışmasından dolayı sorguya çekeceğinden korkuyordu. Ayazdan buz kestiği, bitkinlikten ayakta duramayacak hale geldiği bir gün küçük bir birahanede eski silah arkadaşlarından Benike rastladı. Richter bira içiyor ve alçak sesle sövüyordu. Haklısın dedi Benik. Pek de neşeli yaşıyor sayılmazsın ama kendini toplaman gerek. Onbaşı Wigley anımsıyor musun? Başçavuş Engel'in kazını çalmıştı hani. Tabii anımsıyorum. Çembere alındığımız bir gün sürüyüp kurtarmıştım kendisini. O sana iş bulur. Aklının almayacağı kadar çok tanıdığı var. Beni de Frankfurt'a çağırdı ama gidemedim. Ailem var. Atölyeyi de bırakamazdım tabii. Satayım desem bu sıralar öldür müşteri bulamazsın. Ama sen Wigley'e gidersen muhakkak iş bulur sana. Ben sana yol parası veririm. Ne de olsa 2 yıl birlikte çarpıştık. Hatırın var üzerimizde. Frankfurt'a gidemem dedi Richter. Eğer Berlin'de kavga ettiğim Amerikalıya rastlarsam parçalar beni. Korkunç bir adam bu. Doğuda çalıştığım için beni öldüreceğini söyledi. Benik gülümsedi. Wigley'in yanına vardıktan sonra korkma. Aklını alamayacağı kadar çok tanıdığı var diyorum sana. Binbaşı Ram'ı anımsıyor musun? 18 tane İngiliz tutukluyu kurşuna dizmekten hapiste yatıyordu. Karısı artık başka biriyle evlenmeye hazırlanıyordu. Wigley yetkililerle konuşacağını söyledi ve 2 hafta sonra Ram'ın karısı sanki ciğeri parçalanıyormuşçasına bağırmaya başladı. Ram hapisten çıkmıştı ve damat adayını tanınmayacak hale getirmişti. Kimsenin sana fiske vurmaması için Wigley'in bir tek sözü yeter. Peki ne yapıyor bu Wigley? Amerikalıların yanında mı çalışıyor? Yo, kendi dükkanı var. Çiçek tohumu ve Hollanda laleleri soğanı satıyor. Frankfurt'ta en zengin sümbül çeşitlerinin kendinde olduğunu söyler. Richter sövdü. Yine de defterini çıkartıp Wigley'in adresini yazdı. Birkaç gün sonra Wigley'a gitmeye karar verdi. Eğer Simidl beni bulmak isterse Hamburg'da da bulur. Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Frankfurt'a bir akşam saatinde geldi ve kentin dışında küçük bir evde oturan Wigley'i güçlükle bulabildi. Wigley önce onu tanıyamadı ama kapıyı yüzüne çarptı. Ama hemen sonra kurt diye bağırarak içeri aldı. Oturup saatler boyu savaş yıllarını andılar. Wigley'in karısı onları dinlerken gözyaşlarını tutamadı ve ağladı. Sonunda Wigley konuğunun eline ipek bir pijama tutuşturarak banyoyu gösterdi. Yarın gerekenleri yaparız, şimdi dinlen. Richter mavi fayanstan küvete yattı ve düş kurmaya başladı. Burası kendi eviydi sanki ve Hilda sırtını sabunluyordu. Birden kızdı, ihtiyar orospu. Eğer Wigley bir işe ayarlarsa kendime güzel bir kız bulurum. Hilda benim hakkımda çok şey biliyor. Bense anı yüklü bir karıyla yaşamak istemiyorum. Ertesi sabah Wigley onu kentin merkezine götürdü. Richter heyecanlandı. Bir tanıyan çıkabilir. Aptallık etme. Binbaşı Şirke kabul edecek seni. Bundan sonra hiçbir Amerikalı parmağının ucuyla bile dokunamaz sana. Neymiş? Kızılar için okul yapmışsın. Çok önemliydi sanki. Değil bu. Bir kızıl taburuna komuta bile etmiş olsaydın yine sana kimse dokunamazdı. Şirke'nin bir tek sözünün ne olduğunu bilmiyorsun sen. Richter Şirke'ye her şeyi anlatmaya karar verdi. Gizli örgüte nasıl mimar ayartmaya çalıştığını, Simidl'ın kendisine stadyum işini alması için nasıl baskı yaptığını, kısaca her şeyi. Şirke onu dikkatle dinledi sonra. Simidl'ı gözünüzde büyütmeyin dedi. Evet enerjik bir adamdır ama hayalcidir. Almanya'da Mein Reich törenlerini yerleştirmek istiyor onlar. Ciddiyetsizlikten başka bir şey değil bu. Şimdi siz kendi üzerinizde denemiş, duymuş bulunuyorsunuz işgal altında yaşamanın ne demek olduğunu. Kim bilir belki de kaç kez Ruslar mı yoksa Amerikalılar mı daha kötü diye sormuşsunuzdur kendinize. Hayır, Amerikalılar iyi değil ama Ruslar çekilir gibi değil. 3 küsur yıl Rusya'da savaştım, bilirim onları. Sonra Rus kesiminde çalıştım. Doğrusu Kızıllar efendice davranıyorlardı bana. Onlardan yakınmam haksızlık olur. Ama yine de komünistlerden gelecek bir madalyaya, Amerikalılardan gelecek bir kurşunu yeğlerim. Şirke gülümsedi. Sizi anlıyorum. Ben de Doğu cephesinde savaştım. Ama Amerikalılardan gelecek kurşunun da öyle pek yeğlenesi bir şey olmadığı kesin. Sizin için hiçbir tehlikenin olmadığını söylememe sanırım gerek yoktur. Hem General Davis'i hem de polisi uyardım. Kızıllardan yakayı kurtarabilmiş olmanıza herkes sevindi. Aslında konu yalnız sizinle ilgili olsaydı bu konuşmayı burada bitirirdik. Ama benim size asıl söylemek istediğim şey başka. Weigel sizi akıllı bir kişi ve iyi bir Alman olarak salık verdi bize. Ben de şahsen sizin elinizden çıkmış birçok yapıyı anımsıyorum. Yani kısacası sizinle bu karşılaşmamızdan daha önceden tanışıyor gibiyiz. Çevrenizde olup biten şeylere bir bakın Herr Richter. Çok zor bir durumdayız. Almanya'nın yeniden Almanya olmasını ister miydiniz? Şirke öyle heyecanla söylemişti ki bu sözleri, Richter korkularını, vicdanıyla gizli anlaşmalarını, kuşkularını unuttu. Gençleşir gibi oldu. O, şimdi 40 yıllarında biz fırtınayız diyen Richter'di. Bu uğurda ölebilirim dedi. Ben savaşı 41 yılının 22 Haziran'da başladım ve Tiergarten'de bitirdim. Weigel, Şirke'yi Richter'in şaşkınlık, korku içinde olduğu ve ne yapacağını bilmediği konusunda uyarmıştı. Şirke mimarı kıramıyordu. Kendisi de çok çekmişti çünkü. 3 yıl Ruslarda tutsak kalmış, burada Subaylar Birliği'ne yapılan bir çağrıyı imzalamış, Almanya'nın suçluluğunu anladığına yemin edip Nazizmi kınamıştı. Kendi kendine tüm bunların birer taktik, alışılagelmiş bir kamuflaj ve o lanet Alanya'sı olduğunu söylüyordu. Almanya'ya dönünce yeni bir cumhuriyetin kurulmasını istediğini, deli gibi istediğini anladı. Daha sonraları gülerek şöyle anlatıyordu dostlarına. Program ve kararlarım metroda değişiyordu. Friedrichstrasse istasyonunda metroya bindiğimde neredeyse Marksist gibi hissediyordum kendimi. 10 dakika sonra Bahnhof Zoo istasyonunda ise demokrasi yanlısı ya da eskiden dediğimiz gibi plutokrasi ajanı olarak iniyordum. Bavyera'daki uzak akrabalarına gidip geldikten sonra Frankfurt'a yerleşip eski savaşçılar birliğini örgütledi. Fransa'da bir partizanın kurşunuyla vurulan oğlunun ölümünü ayrıntılarıyla öğrendi. Karısı da ölmüştü. Yalnız ve mutsuz da son nefesini verirken. Şirke çevresinde ören ve yıkıntıdan başka bir şey görmüyordu. Kendi hayatını bile bombalanmış bir ev gibi görüyordu bazen. Richter'in içinde bulunduğu ruh karışıklığını anlıyor, bu adamı yüreklendirebileceğini, ehlileştirebileceğini ve sonunda ondan yararlanabileceğini biliyordu. Onu dikkatli ama aynı zamanda aşağılayıcı bakışlarla süzüyordu. Gerçekten de Richter, ak saçları, derin, mavi gözleri ve ince, zor fark edilir dudaklarıyla yaşlı bir çobanı andırıyordu. Sizinle iki Alman olarak konuşacağız. Günümüzde her şey Führer'in suçlanması neredeyse kurallaşmış. İnsanoğlu hep aynı. Eğer Hitler savaşı kazanmış olsaydı bu kez de onu tanrılaştırırlardı. Herkes yanılabilir. Küçücük bir çocuk bile Batı ile anlaşmadan Rusya üzerine yürünemeyeceğini anlayabilirdi. Haklısınız. Eğer Amerikalılarla Ruslar arasında bir seçim yapmak gerekirse Amerikalıları seçmek gerek. Hitler bunu anlamadı. Sonunda da savaşı biz kaybettik. Almanya'nın düşmanları birleştiler. İstedikleri her şeyi kabul ettirdiler bize. Artık bunlara bir son verme zamanı geldi. Amerikalılar bizsiz Kızılları durduramayacaklarını anlıyorlar. Ama Simadil bir istisna değildir. Amerikalılar galiplerin davranışlarından kurtaramadılar hala kendilerini. Elbette anlaşmamız gerek onlarla. Başka bir kurtuluş yolumuz yok. Ama ancak eşit durumda bulunanlar anlaşabilirler. Sizin çok yetenekli bir mimar olduğunuzu biliyorum Herr Richter. Başka bir zamanda yapıtlarınızla ülkemizi güzelleştirebilirdiniz. Ama söyleyin lütfen, ortada bir Almanya yokken yapı yapmak olacak şey midir? Beni dikkatli dinleyin. Bugün birçok şey size bağlı bulunuyor. Ülkemizi kurtaracak kahramanlardan biri olabilirsiniz. Bütün Almanlara eşitlik istediğimizi, hiçbir zaman Amerikalıların paralı askerleri olamayacağımızı anlatmalısınız. Richter Şirke'nin sözünü keserek, adamlar dedi, zaten canıma ot tıkamak için beni arayıp dururlarken, Şirke de onun sözünü kesti. Parmağının ucuyla bile dokunamaz size kimse. Ben ne söylediğimi biliyorum. Yarınki gazetelerde sizin buraya gelişinizle ilgili bir haber olacak. Anlasanıza, iyi bir adınız var. Kızılların elindeki bölgeyi gördünüz, tanıdınız. Eski bir savaşçısınız ve en önemlisi hiçbir zaman Nazi değildiniz. General Gabler'in oğlu sizin babasıyla dost olduğunuzu anlattı. General Hitler'e yapılan suikastten sonra öldü. Şimdi ben komplocuların haklı ya da haksız olduklarını tartışacak değilim. Ama Gabler iyi bir asker ve gerçek bir Almandı. Siz de onun anısına ihanet etmemelisiniz. İnanın bana, bütün iyi insanlar ardınızdan gelecektir. Richter'in aklı duracak gibiydi. Uzunca bir süre sustuktan sonra, ben dedi, hiçbir zaman politikayla uğraşmadım. Sonra anlamıyorum da, niçin kendinizin, üstelik de benden çok daha iyi biçimde yapabileceğiniz bir işi bana veriyorsunuz? Ben geçmişle bağlıyım. Pişman olduğumu falan söylemek istemiyorum. Bayağılık olurdu bu. Gerçi Nazilere biraz fazla güvendim. Münih mahkemesi temize çıkardı beni. Bu uşak herifler bile benim yurtseverliğimin bir suç olamayacağını kabul etmek zorunda kaldılar. Ama yine de özgür sayılmam ben. Düşündüğüm her şeyi söyleyemem. Sonra eski Savaşçılar Birliği'nin sorumluluğu var üzerimde ve bu politik bir örgüt değildir. Birlik başkanı olarak her gün Amerikalılarla görüşmek zorundayım. Çevremizde öyle çirkef insanlar var ki, General Davies bile bazen bizim Bonlulardan daha ince davranıyor. Almanya'yı mahmuzlamamızın zamanı geldi artık. Onlara Almanya'nın ne Lüksemburg ne de Monaco olmadığını ve olamayacağını anlatmalıyız. Siz büyük bir mimar, politika dışı bir insan ve gerçek Alman kültürünün bir temsilcisisiniz. Yurdumuzun hem acı hem şanlı günlerini gördünüz. Kızılları gördünüz. Bu gerçeği de görmelisiniz. Siz de kendi sözünüzü söylemelisiniz. Eski partiler iflas ettiler. Gerçekten halkçı yeni bir parti doğmalı ve bu parti Amerikalılardan Almanya'nın büyüklüğünü hiç değilse eşitlik hakkını kabul etmelerini istemelidir. Peki Amerikalıların böyle bir partiyi yasaklayacaklarını hiç düşünmüyor musunuz? Hayır, hiçbir şekilde. 45 yılında değiliz artık. Gerekliyiz onlara. Düşünsenize bir, Alman askerlerinin kendilerini kızıllardan korumasını istiyorlar. Öte yanda ise Alman generalleri hala hapiste yatıyorlar. Yalnızca Landersberg hapishanesinde kaç tane savaşçı kardeşimiz var? Haksız yere yargı giymiş tek tek şu ya da bu tutuklu askere değil, tüm Alman ordusuna onur ve saygınlığının geri verilmesi gerekir. Canavarlık, vahşet gevezelikleri yeter artık. Bizim kızıllara karşı verdiğimiz savaş bir iç savaştı aslında. Çin usulü aşırı nezaket gösterine girişemezdik. Şimdi Amerikalılar binmek istiyor kızılların ensesine. Göreceksiniz, Amerikalılar canavarlıkta da, vahşette de bizleri solda sıfır bırakacaklar. Görüşmeler ancak Amerikalıların Nürnberg komedisine bir son vermelerinden sonra başlayabiliriz. Yapmanız gereken şeyi anlıyor musunuz? Almanya'ya onur ve saygınlığını geri vermek. Bütün dürüst Almanlara başvuracaksınız ve yabancılar yeni partinin ulusun gerçek iradesini yansıttığını kabul etmek zorunda kalacaklar. Demin Almanya için ölmeye hazır olduğunuzu söylemiştiniz. Hayır Herr Richter, Almanya için ölmeli değil, yaşamalısınız siz. Şirke yerinden kalktı. Richter'i kucakladı. Richter'in gözünde yaşlar vardı. Ne büyük bir sorumluluğu olduğunu anlıyordu. Weigel'in evine döner dönmez hemen çalışmaya oturdu. İçine uzun yılların kırgınlığı, korkusu, öfkesi ve umutlarını kattığı ateşli bir bildiri yazdı. Bildiri okuyan Weigel, bu dedi, Theodor Körner'in şarkıları kadar güzel bir şey ve müsveddeleri alıp götürdü. Döndüğünde Richter'i bitkin durumda buldu. Onu neşelendirmek için dolaptan bir şişe kumel çıkardı. Richter bir kadeh içtikten sonra, ''Şirkeye söz verdim.'' dedi ve ''Ben sözün eri bir adamım ama işimin bitik olduğunu da biliyorum. Simidl da önce şiirle başlamıştı, sonra stadyumla bitirdi.'' Şirkede yarın Amerikan Genel Kurmayı'nı havaya uçurmamı söyleyecektir. Aslında hava hoş benim için. Nereyi isterlerse orayı uçururum. Bir serüvenciden başka bir şey değilim çünkü artık. Bir saat sonra ise sızlanmaya başladı. Minsk yakınlarında çembere alındığımızda seni ben kurtarmıştım. Oysa sen beni burada ölümcül bir işin içine soktun. Anımsıyor musun? Çömelmiştin ve kıpırdayamam diye feryat ediyordun. Seni ben kurtarmıştım. Sarı karlı o gün öldürmüşlerdi. Kuyunun yanında yüzüstü yatmış kan kusuyordu. Seni ben kurtardım. Sense benim bir sıçan gibi gebermemi istiyorsun. Aklını mı kaçırdın sen Karl? Buraya geldiğinde halinin nasıl olduğunu bir düşünsene. Sefil bir serseri gibiydin. Kendi adını bile taşıyamıyordun. Şimdi ise herkes senin Mimar Kurt Richter olduğunu söyleyecek. Söz cambazlığı yapmayı bırak. Evet, bir serseri gibiydim ama şimdi boğulmuş gibiyim. Ve beni sen boğdun. Mimar falan değilim ben. Serüvencinin tekiyim. Sonra tarihi yaratmaktan da bıktım artık. Kuş tüyü bir yatakta uyumak istiyorum. Şu çirkeften bir kadeh daha doldur bana. Kara Fatma içtiği zaman bıyıklarını oynatırdı. Onu da Desna'da öldürdüler. Seninle biz sağ kaldık. Savaştan sağ çıkarsam bütün domuzlukların sona ereceğini düşünürdüm. Oysa barış savaştan daha domuzluk doluymuş. Yeni bir Partenon yapabilecek olan Mimar Kurt Richter şu anda ölüyor. Onun yerine yarın bir serüvenci uyanacak. Nokta. Artık bundan konuşmayacağız. Karın nerede? Annesinde. Biraz sonra döner. Rica ederim Kurt. Sakın onun yanında şöyle aptalca sözler etme. Hemen sinir krizi tutar ve bağırıp çağırmaya başlar. Artık sen de karını yanına çağırabilirsin. Böylece keyfinde yerine gelir. Richter şaşkınlıkla gözlerini kısarak. Belki de dedi. Folk Polizei şefini çağırmamı da önereceksindir buraya. Eğer kızılların yanında çalışmaya razı olmuşsam bu yalnızca Hilda yüzündendir. Nerede doğdu bu kadın? Spandau'da mı? Smolensk'te mi? Bilmiyorum. Artık benim karım yok. Bunu böylece bilesin. Bir serüvenciyim ben bundan böyle. Sarışın bir kızla evleneceğim. Ya da daha iyisi Führer'in yaptığı gibi yapacağım. Ayrılıkla evleneceğim. Sonra da gebereceğim. Şimdi uyumak istiyorum. Beni akıl almaz bir rezillikle sarhoş ettiğin için uyumak istiyorum. Ertesi sabah uyandığında Richter'in başı kurşun gibiydi. Elden ne gelir? Yeni bir alanda daha denemen gerekiyor kendini. Savaş anlaşılan daha bitmedi ve bütün sorun da burada işte. İyi ki şirke cimri bir adam değil. Lot gibi bir kız bulabilirim. Wiggle buranın restoranlarının Berlin'inkilerden çok daha güzel olduğunu söylemişti. Öte yandan şirkenin de hakkı var. Şu sırada yapı yapmak ahmaklıktan başka bir şey değil. Bugün yarın bir bombayla tuz buz olacak olduktan sonra yaptıkların. O zaman aptalca da olsa bir takım bildiriler yazmak en iyisi. Şirke için Richter'le konuşması her zaman yaptığı gündelik iş konuşmalarından biriydi. Binbaşı her gün eski savaşçılarla Almanların uyandırılması gerektiğini konuşurdu. Şirkenin gizli yardımlarıyla eski Nazi partilerine benzer birkaç parti birden doğmuştu. Bunlardan birinin 10.000 üyesi vardı. Ötekiler bunun kadar başarılı olamamışlardı. Şirke bu partilerin çalışmalarının Amerikalıların bilgileri dışında olmamasına özen gösteriyordu. Richter'in yazdığı bildiriyi pek az Frankfurt'la okumuş olmasına rağmen aynı bildiri General Daves'in masasının üzerinde duruyordu. Bir hafta sonra Şirke generale, Richter'in bildirisine dikkat ettiniz mi bilmem dedi. Psikolojik bakımdan çok değerli bir belgedir. Richter'i öyle fazlaca tanımıyorum ama iyi bir mimar ve politikayla hiçbir zaman ilgilenmemiş. Zaten bu hemen belli de oluyor. Bir ilkokul çocuğunun bile yazamayacağı aptallıklarla dolu bildiri. Ama hemen şu aklıma geldi. Richter neden yeni bir partiden söz ediyor? Ortada istemediğiniz kadar parti varken, Tanrı her zaman çocukların dudaklarıyla konuşur. Maskelenmiş bir biçimde neo-nazist bir partinin doğmasından korkuyorum. Bu Richter gibileri yalnız Ruslara karşı değillerdir. Onlar sizleri de sevmezler. Şimdi anlıyor musunuz? Subaylara Alman tümenlerinin kurulması gerektiğini kanıtlamanın ne kadar zor olduğunu. Richter'in partisine birçokları şimdiden yazıldı bile. Örneğin binbaşı Wessel. Oysa hiçbir zaman Nazi olmamıştır o. Üniformanın bir şerefi var. Subaylar bana, biz diyorlar, kardeşi General Wilhelm Spiedel hapiste yatarken General Hans Spiedel'in ardından nasıl gidelim? Bilmiyorum, Amerikalılar durumun tam bilincindedirler mi ama bu koşullar altında Almanya'yı Batı savunması içine almak olanaksızdır. General Daves bir karşılık vermemeyi yeğledi ve konuyu değiştirerek dış güçlüklerden söz etmeye başladı. Fransızlar Alman birliklerinin oluşturulmasını protesto etmeye devam ediyorlardı. Onlara Alman tümenlerinin Fransa için bir tehlike olmayacağını, tersine onların elbe hattını tutabileceklerini açıklamanın zamanı gelmişti artık. Şirke eğer Paris'e kadar bir uzanabilirse çok iyi olurdu. Çok dostu vardı Paris'te. Burada herkes binbaşının Fransız sever olduğunu söylüyordu. General birden gülümsedi ve Şirke'ye temiz çocuksu gözlerle bakarak Fransa benim de çok hoşuma gider dedi. Özellikle akşamları. Gönül eğlendirmek için her adımda kahve, müzik ve çiçek vardır orada. Uzun süre mi kalmıştınız siz Fransa'da? 43'e kadar. Ne kadar eğlenmiş olabileceğinizi tahmin edebiliyorum. Şirke'nin yanıtı soğuktu. Sayın General, o zaman savaş içinde olduğumuzu unutuyorsunuz. Fransa'da kızıllarla savaşıyordum ben. Kızıllarsa orada çiçeklerden daha çoktur. 6. ayrımın sonu sayfa 66.